Merhaba, ben Çağrı Sarıgöz. Teknoloji, iş hayatı ve girişimciliğe yönelik konularda fikirlerimi aktardığım ve konuklar aldığım podcastime hoş geldiniz. Sizi bölümle baş başa bırakmadan önce podcastimi sürdürebilmem için beni destekleyen Patreon destekçilerime teşekkür etmek istiyorum. Eğer siz de destekçim olmak isterseniz patreon.com/cagrisarigos Türkçe karakterler olmadan Çağrı Sarıgöz sayfasını ziyaret edebilir. Aylık 1 ya da 5 dolarlık destek paketlerinden biriyle beni destekleyebilirsiniz. 75. bölümden herkese merhaba. Bu bölümde AppCircle şirketinin kurucu ortağı Osman Çelik konuğumdu. Kendisi birden çok girişim kurmuş, bazılarını başarılı bir şekilde satmış, bazılarını çok başarılı olamadığı için kapatmış, birçok girişimcilik deneyimi edinmiş birisi ve yurt dışına yazılım satma konusunda da, yazılım ürünleri satma konusunda da oldukça deneyimli birisi. Osman abi aslında ilk olarak Sıfırdan Global'e podcastine konuk almıştık 81. bölüme. Orada konuştuğumuz konuların aslında detaylarına ben çok inememiştim o bölümde. Çünkü hani bölümü çok uzatmamak açısından birçok konuya girdik. Bu bölümü aslında biraz daha böyle onun devamı gibi çekmek istedik. Daha böyle işin detaylarına girmek, daha böyle anekdotlara, karlı devam eden ama büyümeyen, kendi deyimiyle zombi startup şirketini kapatma kararını nasıl verdiği, şirketlerden nasıl exit edilebileceği gibi konulara değindik. Osman abi gerçekten kıdemli bir girişimci olarak birçok deneyime sahip. Özellikle teknik yazılım ürünlerinin, teknik insanların kullanacağı yazılım ürünlerinin nasıl geliştirileceği, nasıl pazarlanacağı konularında girişimciler için çok değerli bir kaynak. Bu açıdan kendisini takip etmenizi, eğer sorularınız varsa çekinmeden sormanızı, kendisine ulaşmanızı tavsiye ederim. Çok açık iletişimi olan birisi. Bu açıdan da girişimciler için çok değerli bir kaynak olabilir kendisinin deneyimleri. Osman abinin 20 küsur yıllık girişimcilik, yazılımcılık deneyiminden öne çıkan birkaç anekdotu konuştuğumuz bu bölümü umarım beğenirsiniz. Sizin için de faydalı olur. Şimdi sizi bölümle baş başa bırakıyorum. Osman abi merhaba, hoş geldin tekrardan.
Hoş bulduk, selamlar.
Öncelikle teşekkür ederim. İkinci kez davetimi kabul ettiğin için. İlkinde Sıfırdan Global'e podcastinde bir aradaydık. Bayağı keyifli bir sohbet olmuştu. Sonrasında da işte birkaç tweetler döndü. Öyle olunca hani ben de acaba devamını çekebilir miyiz diye düşündüm. Çünkü aradan gelen bir tweet de şey demişti, hani Osman abiden çok macera vardır, anekdot vardır, onları da konuşsanız güzel olur diye. Bu sefer biraz daha böyle anekdotlara dalarak konuşuruz diye düşündüm.
Güzel, iyi düşünmüşüz. Biraz daha spesifik konular üzerine konuşuruz bugün.
Aynen, aynen. Zaten geçenki konuşmada benim aklıma hani böyle takılan birkaç yer olmuştu. Yani detayına inmek istedim ama tabii vakit kısıtlı oldu çünkü konuşamadığımız. Çünkü çok konu vardı zaten. Hani şeyi de atlarız şu an, yani burada zaten birçok insan seni tanıyordur girişimcilik ekosisteminde. Hani tanımayanlar da bizim Sıfırdan Global'in bölümünü izleyebilirler. 81. bölümdü sanırım. O yüzden o kısımları atlayıp aslında biz onun devamı niteliğinde bir bölüm çekelim istedik. O yüzden ben direkt aslında konuya dalmak istiyorum. Şimdi şeyden bir konuşmuştuk. Senin hani girişimcilik hikayende böyle hani yıllarca süren bir şeyiniz olmuş. Bir işiniz, startup maceranız. Sonrasında hani böyle kar da getiren ama hani bir şekilde büyümesi duran, hani daha fazla büyümeyen ama yani işte uluslararası müşterileri olan ama hani bir türlü daha fazla büyümediği için en sonunda kapatma kararı verdiğiniz bir startup vardı. Hani bu zombi startup dediğimiz yaşayabiliyor ama hani şey yapamıyor, bir türlü o son daha ileri aşamalara geçemiyor. Şimdi orada ben şeyi merak etmiştim, hani bunu kapatma kararını nasıl verdiniz? Birilerine hani bunu satmaya denediniz mi? Sonuçta satın alma hani bir exit olurdu en azından.
Güzel bir soru. Yani şimdi şöyle, esasında bence startuplarda iki tane temel yetkinlik çok önemli. Bir tanesi zaten o yüzden startupları co-founder, bir teknik backgroundlı birisi, işin execution'ına odaklanan, bir de işin pazarlaması ve satışı tarafına odaklanan bir profile ihtiyaç var. Benim genelde yaşadığım tecrübelerde biz çok daha çok teknik ağırlıklı ekiplerle beraber startup yaptık. Bu esasında bizim bir eksikliğimizdi ve ben burada özellikle yeni kurulan ekiplerdeki arkadaşlara ısrarla tavsiyem, yapıyı kurarken esasında farklı dinamikleri içerisine alabilecek talentları bir arada bulunduracak şekilde bir ekip oluşturun ve bu talentları mümkünse co-founder takımına alın. Employee takımına değil, co-founder takımına alın. Uzun vadeli bu insanlar birlikte olsunlar diye. Şimdi zombi konusu bence şöyle bir konu. Aslında Türkiye'de çok fazla zombi startup var. Çünkü batmıyorlar. Çünkü şimdi sadece büyümeme değil. Bence diğer bir önemli problem de batmaması startup'ı, tamam mı? Yani bir o ifadeyi biraz açalım esasında. Zombi mod dediğimiz mod esasında belli bir büyüklüğe gelmiş, bir geliri var Bu gelirle mevcut kadro bir şekilde ayakta kalıyor ama daha fazla büyümüyor iş. Ama aynı zamanda da mevcut müşteriler olduğu için de veya küçük bir geliri ya da daha doğrusu taahhütleri olduğu için de işi de kapatmıyorlar. Tamam mı? Dolayısıyla founder takım başta olmak üzere belki yanında birkaç kişiyle beraber bu işi devam ettirmeye, sürdürmeye çalışıyor. Belki yıllık %2, %3 büyümelerden bahsediyoruz. %5, %10 büyümelerden bahsediyoruz. Biz bu moda zombi mod diyorum ben açıkçası gözlerim doğrultusunda. Şimdi Amerika'da bunu çok yaşayamayız, göremeyiz. Çünkü Amerika'da maliyetler çok yüksek. Maliyetler yüksek olduğu için ya startup'ın çok iyi bir gelir elde ediyor olması lazım ya da yatırımcı tarafından besleniyor olması lazım. Şimdi yatırımcısı olan startup'lar zombi modda çok kalmazlar. Çünkü eğer para kazanmıyorsa startup'tan yatırımcı parasını çeker. Tamam mı? Yani acımasızdır yatırımcı doğal olarak. Bunu yadırgamıyorum. Parasını çektiği için şirket gelir elde edemediğinde veya yüksek maliyetleri karşılayamadığı zaman kapatmak durumunda kalır. Ama Türkiye'de maliyetlerin düşük olması münasebetiyle aynı zamanda küçük bir gelir elde ettiğinde bir şekilde onu yaşatmaya devam ediyor arkadaşlar. Bu bence doğru bir strateji değil. Çünkü arkadaşların zamanına, gününe, emeğine yazık. Çünkü bu profiller hani opportunity cost da var bu işin. Yani o kişiler gitse başka bir yerlerde başka bir şeyler yapsa belki çok daha fazla kazanacaklar veya yeni bir macerada çok daha katma değerli olacaklar. Ama biraz işte mutasyondan dolayı, biraz da taahhütlerden dolayı mevcut bir biznesi öldürmek istemiyorlar ve zombi modda devam ettirmek istiyorlar. Benim hikayemde biz işin büyümeyeceğini gördüğümüz için hatta demiştim belki dünyada hani yaklaşık 10 küsür tane ülkede farklı müşterimiz de olmasına rağmen ama işin bir süre sonra öleceğini farkında olduğumuz için o işe daha fazla yatırım yapmak doğru bir strateji değil. Bence burada çok önemli bir şey var. Bir konuyla ilgili karar verirken geçmişten yaşadığımız o dependency'lerden daha çok, bağımlılıklardan daha öncelikli. Bugün ben bu işi sıfırdan yapsam nasıl yapardım sorusunu sürekli kendimize sormamız gerekiyor. Eğer bugün sıfırdan yaptığımız zaman çok farklı şekilde yapılması gerekiyorsa geçmişte yanlış kararlar vermişsiniz. Dolayısıyla onda ısrar etmenizin bir anlamı yok. Devam ediyor olabilir, dükkan dönüyor olabilir, tabiri caizse çorba kaynıyor olabilir ama o işe devam etmek doğru bir yaklaşım değil. Biz de orada o işin içerisinden çıkma kararı verdik. Bence doğru olan strateji bu yani. Ama bunu yaparken de size bağımlılığı olan yerleri mağdur etmemeniz lazım. İşte orada ya ücretsiz bakım destek vermeniz lazım bir süre ya source code vermeniz lazım vesaire. Bunu çok erken anons etmeniz lazım, söylemeniz gerekiyor vesaire. O süreci de iyi yönetmek gerekiyor. Yoksa o insanları mağdur edersiniz. Şimdi bence bu da önemli bir şey. Aslında çıkış sadece success exit olmak zorunda değil. Fail exit'te de aslında fire exit yapabilirsin. Yani her şirketin bir aseti vardır. Bu aset belli bir büyüklüğe geldiğinde satılabilir bir değer elde ediyor. Ama biz o zaman esasında fire exit'in nasıl yapıldığını bilmiyorduk. Yani o anlamda ne bir tecrübe sahibiydik ne de bir fikir sahibiydik. Eğer elinizdeki aset çok lokalse fire exit biraz zor olabilir. Yani lokalde uygun birilerini bulup işte çok makul fiyatlara işin içerisinden çıkmanız gerekebilir. Ama biraz daha globalse elinizde üretmiş olduğunuz aset daha kıymetli hale gelebilir. Bu aseti de bir şekilde capitalize etmenizde fayda var. Benim hani hep söylediğim bir laf var, en güzel para yazılımda batırılır diye.
Güzelmiş.
Çünkü günün sonunda elinde hani inşaat işi yapsan elinde kabası kalır, inşaatın arsası kalır falan. Yazılımda eğer yanlış bir şeyler yapıyorsan günün sonunda elinde hiçbir şey kalmıyor. Yani source kodu bizim o yaptığımız macerada da biz bütün source kodu işte üniversiteye bağışladık. Kimsenin de kullanacağını zannetmiyorum açıkça konuşmak gerekirse meraklıyorum ama orada da 3 yıl 4 yıllık çok ciddi bir emek vardı. Belki dediğim gibi fire exit düşünülebilirdi ama o da bir efor istiyor bu arada. Yani doğru kişileri bulmanız lazım. Elinizdeki aseti nasıl maksimum seviyede capitalize edebilirsiniz? Bu aset kime fit eder? Onu iyice bir çalışmak gerekiyor. O da ayrı bir uğraş. O zaman biz o konuda tecrübeli değildik ve onu yapmadık yani. O da yaptığımız hatalardan bir tanesi.
Anladım. Evet, ben bunu merak etmiştim. Tabii bir de şey de önemli. Dediğin gibi yani şu an mesela Türkiye'de satmaya çalışsaydınız o işi almaya hani belki niyetlenecek birilerini bulamayacaktınız bile. İşte globale çıktığınızda da zaten lokasyondan dolayı dezavantajlar oluşmaya başlıyor. O yüzden evet. Hani bayağı bir efor da gerektirebilirdi belki de.
Doğru. Doğru. Biraz o anlamda o tecrübeli olmak gerekiyor. Yani daha önceki startuplarda fire exit yapmış insanlar veya ekiplerde bunun da bir ekonomi olarak dönüyor olması lazım. Yani success exit gibi fire exitlerinde esasında bir ekonomide bir önemli bir parça olduğunu kabul etmek lazım. Çünkü senin bir şey yapamıyor olman bir şeyin olmayacağı anlamına gelmez.
Aynen.
Birçok sebepten dolayı sen başaramamış olabilirsin ki başarma ihtimalini gerçekleştirecek sebeplerden daha çok başarısızlık ihtimalini gerçekleştirecek sebep daha çok. Bu arada yani onu da senin bilmek lazım içinde bulunduğumuz durumda.
Çok sağ ol abi, bunu da paylaştığın için. Onu ben merak etmiştim. Onun dışında hani farklı bir konuya atlamış gibi olacağım ama bunlar bence hani şey böyle güzel anekdotlardı bizim konuştuğumuz. O yüzden özellikle onları not aldım. Şeyden bahsetmiştin. Türkiye'de product evangelist ya da işte bir teknik evangelist rolünün az da çok az sayıda bu rolde insan olduğundan ve hani bayağı bir boşluk olduğundan, hani yazılım geliştiren teknik firmalar hani bu pozisyonda insanlar bulundurmuyor. Bu yüzden de hani bir pazarlama tarafında aslında hep bir eksiği var diye bahsetmiştin. Hani ben şeyi sormak istiyorum. Sence bu Türkiye'de nasıl bu rol büyütülebilir? Daha çok insanın, teknik insanın bu pozisyona geçmesi sağlanabilir. Sizin hani buna yönelik bir çalışmalarınız oldu mu şimdiye kadar?
Şimdi esasında bu rol çok entelektüel bir rol. Teknik bilginin dışında esasında ciddi anlamda sektör bilgisi, gözünün açık olması ve temelde esasında kişilik özellikleri itibariyle özgüven, iyi iletişim gerektiren roller. Şimdi bunun yanına bir de teknik bilginde de belli bir yeterliğe sahip olman gerekiyor ve çalıştığın alanda bu altyapıya en azından sahip olman gerekiyor. Şimdi bizim ülkemizdeki eğitim sisteminde esasında kendini iyi ifade edebilme, yazabilmek, bol iyi yazabilmek, iyi ifade edebilmek, girişken iletişimde bulunuyor olmak gibi kavramlar maalesef bu soft skill'ler esasında temel eğitimimizde eksik kavramlardan bir tanesi. Yani bizde sınıftan gelen işte bir çocuk hata yaptığı zaman gel bakayım tahtaya deyip işte sınıf önünde cezalandırmanın bu çocukluktan gelen bu tip işte kapının önünde tek ayak üstünde dur, işte yüzü dönük iletişim kurma kavramlarında yani birebir de evet belki kapalı bir odada çok güzel sohbet ediyorsun ama toplumun içerisine çıktığında konuşma yetenekleri gibi çok temel beceriler esasında küçüklükten beri eğitim alanımızda bir eksik. Dolayısıyla sayısal yeteneği güçlü arkadaşların iletişim yeteneklerinde eksiklik olduğunu çok görüyoruz. İletişim anlamında bir eğilim olmaya başladığında da esasında sayısal anlamda becerilerin kaybedileceği kaygısıyla beraber bu alana bir çok yatırım yapılmadığını da görüyoruz. Yani bazen iletişimi iyi olan teknik background'a sahip kişilerin ise sahaya çıktıkları zaman ya ben işte development becerilerimi kaybederim, execution becerilerimi kaybederim kaygısıyla beraber bu alana çok girmediklerini görüyoruz. Esasında bence burada çok kritik bir nokta var. Artık bunu globalde Microsoft, Amazon vesaire falan ve buralarda çok yaygınlaşmaya başlayan kavramlar. Eskiden satış yapan profiller işte böyle yakışıklı erkekler, işte güzel kızlar vesaire falan böyle şık giyimli insanlarla falan biliyorsun kurumsal reputasyonlar falanken bu esasında son 5-10 sene beraber yani 5 sene daha doğru bir kavram olabilir. Esasında product evangelistlerle işte advocate'lerle vesaire birlikte daha vizyon ağırlıklı, içerik ağırlıklı iletişim kuran insanlara kaymaya başladı. Çünkü özellikle cloud'a kaymaya başlayınca teknolojiler esasında cloud'la birlikte rekabet arttı ve vendor switch'ler de kolaylaştı. Önceden on-premise bir çözüm aldığınız zaman onu atıp yerine yeni bir tanesini on-premise alıyor olmak çok maliyetli ve zordu ama cloud'la birlikte bu switch'ler de kolaylaşmaya başladı. Dolayısıyla siz bir çözümü anlatırken teknik veya kısa vadeli vurkaç satışından daha önce aslında vizyoner bir satış yapmanız gerekiyor. O vizyonun esasında iletişimin kurulmasına ihtiyacımız var. O iletişimi kim kuruyor peki? O iletişimi işte bu profiller kuruyor. Şimdi bu profilleri Türkiye'de maalesef çok yetiştirebilmiş durumda değiliz. Çünkü bu profilde iki tane skill'e ihtiyacımız var. Bir soft skill'lere ihtiyacımız var, bir de teknik skill'lere ihtiyacımız var. O sebeple de ya teknik skill'leri iyi olan ama bu soft skill'ler anlamında geliştirebilecek bir arkadaşı alıp bu yönde eğitmek gerekiyor ya da tam tersi. Soft skill'leri çok iyi, teknik yönde de altyapısı olan ve bu anlamda geliştirebilecek kişilere ihtiyaç alıp yetiştirmek gerekiyor. Biz ikincisini tercih ettik. Çünkü teknik altyapısı olan bir arkadaşa ama soft skill'leri güçlü olan bir arkadaşa ürünü, teknolojiyi, vertical'ı anlatmak belki haftalar mertebesinde mümkün. Yani bu 3 hafta, 5 hafta, 2 ay, belki 3 ay. Ama diğer teknik background'ı iyi olan ama iletişim yönünde yeterli olmayan bir insana iletişim becerisi kazandırabiliyor olmak çok çok zor. Bu çünkü küçüklükten gelen artık karaktere yerleşiyor bir yerden sonra da ve o insana hadi daha girişimci ol, hadi daha çok soru sor ya da şu an insanlara tanış, şu insanlarla konuş, hiç şuralarda konuşma yap, yok buralarda bilmem ne yap. Ancak bu gönüllü olarak mesela işte Opsgeni'de Serhat'ın yapmış olduğu gibi böyle gönüllü insanlar içlerindeki o enerjiyi çıkarttıklarında başarılı oluyorlar. Ama Ben özellikle ekosistemdeki arkadaşlara hep şunu söylüyorum. Türkiye'de çok değerli arkadaşlarımız kendilerini sadece Türkiye pazarında değil, global pazarda kişisel PR'larını yapacak aktivitelerde bulunmaları gerekiyor. Çünkü bunu yaptığında esasında bu anlamda bir ekosistem oluşturmaya başlıyorsun. Ve ekosisteminin büyüklüğü değil, ekosisteminin değeri önemli. Şimdi bu çok önemli bir kavram. Bu birkaç yerde esasında mesela çok alakasız bir şeyden bahsedeceğim ama bence aynı algoritma çalışıyor. App Store'daki uygulamaların birinci sırada çıkması daha çok indirilmeleri değil, daha çok talep görmeyle alakalı bir şey. Yani uygulama ilk çıktığında ne kadar çok talep görüyorsa mesela ratingi ona göre artıyor. Orada bir algoritma var. Kişilerin de esasında ekosistemine baktığımız zaman ben işte üniversitede mesela şunu soruyorum son sınıf çocuklara. Diyorum ki işte kendi sınıfınızdan kaç kişi varsa ekosisteminizde bunları 1 ile çarpın. İşte şehrinizdekilerini 2 ile çarpın, ülkenizdekilerini 3 ile çarpın ama uluslararası arenada alanınızda tanıdığınız insanlar varsa bunun puanını 10 ile çarpın, 15 ile çarpın. Ve bu sizin esasında ekosisteminizin ağırlık puanını oluşturacak. Türkiye'deki insanların da esasında yerel ekosistemde iletişim kurmanın dışında global ekosistemde iletişim kurmaya daha aktif olmaları gerekiyor. Bunun önünde İngilizce bir problem olabilir, özgüven veya eğitim altyapısı vesaire falan bunlar engel olabilir ama bu anlamda başarılı arkadaşlarımız da var Türkiye'de. Bu profiller artmaya başladığında evangelizm daha aktif bir şekilde yaygınlaşmaya başlayacak. Bu sadece product evangelizm değil, aynı zamanda kültürün de bir evangelizmi var. İşte ne bileyim ülkenin de bir evangelizmi var. Bunlar ancak bu tip aktivitelerle birlikte yaygınlaşmaya başlayabilir. Bu profillerin artması lazım yani.
Evet. O zaman yani buradan belki şunu çıkarabiliriz. Eğer ki mesela eğer bir teknik ürün geliştiriyorsunuz yani ya da herhangi bir ürün de olabilir. Eğer ekibinizde böyle bu sosyal yetenekleri gelişkin ve teknik şeyleri de öğrenmeye meraklı birileri varsa bunları hani fark edip işte bu insanları, bu ekip arkadaşlarını belki bu evangelizm tarafına doğru hani kaydırmak hem o kişi için hem de şirket için güzel bir şey olabilir, sonuç verebilir.
Kesinlikle yani ben çok yetenekli arkadaşların daily'de konuşmaktan çekindiklerini biliyorum yani. Daily ya bu 3-5 kişi kendi aramızdayız. Veya işte ne bileyim blog yazmak istemiyorlar ya da yazdıkları zaman 4 cümleden oluşuyor, 5 cümleden oluşuyor. Esasında ondan yarım sayfalık çok güzel bir blog oluşabilir vesaire. Bu becerileri artırmaya ihtiyacımız var.
Şimdi sizin ekibe baktığımda hem şu an AppCircle hem de daha önceden beri devam eden Smartface. Hani tüm ekip böyle uzaktan çalışıyor gibi geldi bana. Yani hepsi farklı şehirlerde, ülkelerde. Hani bu kültürü nasıl oturttunuz? Hani nasıl uyguluyorsunuz bu şirketlerde ve hani ben özellikle şeyi de sormak istiyorum. Çünkü şu an uzaktan çalışmaya bir anda mecburen geçmiş olan da bayağı bir ekip oldu pandemiden dolayı ve bir kısmına belki kalıcı devam edecek. Burada yöneticiler özellikle zorluk çekiyor benim gördüğüm. Hani işte kimisi diyor ki ya işte çok verimli olduk ama ekibini çok yoruyor. Kimisi de çok verimsiz olduk diyor. Hani ekibinden habersiz oluyor falan gibi. Hani burada da uzaktan ekipleri yöneten yöneticilere böyle hani tavsiyelerin olur mu özellikle senin edindiğin deneyimlerden?
Esasında çok uzun zamandan beri uzaktan çalışıyoruz. Yani pandemiden önce de ekibin çok büyük bir kısmı uzaktan çalışıyordu. Bence bunun altında birkaç tane önemli şey var. Yani birincisi bir insanı bir işten dolayı bir lokasyona mecburi kılıyor olmak bence hiç demokratik bir şey değil yani. Tamam mı yani? Ve zaman kaybı vesaire falan onları geçiyorum yani. Ve bunun zaman içerisinde bu pandeminin bence en iyi taraflarından bir tanesi bu oldu. Bir kere ekip organizasyonu atomik bir yapıya çevirmek gerekiyor. Yani Jeff Bezos'un çok güzel bir lafı var. İnovasyon iki büyük boy pizzayı doyan ekipler tarafından yapılır diye. Esasında ekibi gruplar halinde, dediği gibi iki büyük boy pizza dediği kavram işte 7 kişi olabilir, 6 kişi olabilir, 8 kişi olabilir vesaire. Bu anlamda bir kere atomik yapıyı ayırmak gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi esasında kaliteli ekipler kurmak burada çok önemli bir kavram. Kaliteli ekip dediğin zaman sadece teknik kaliteden bahsetmiyorum. Öz disiplininin de gelişmiş olan insanların olması çok çok önemli bir şey. Zaten kendine saygınlığı olan insanların sorumluluk bilinci daha gelişmiş oluyor. Sorumluluk bilinci de esasında hani çok güzel bir şeyin lafı vardı. Unuttum şimdi. Kendisine saygısı olan insan diyor karanlıkta esnediği zaman ağzını kapatır diyor. Öyle bir laf vardı. Tam şimdi hatırlayamadım. Dolayısıyla bu kişi esasında kişisel hayatında da bunu uyguluyor. Birincisi ekibin büyüklüğü, ikincisi kaliteli ekiplerin oluşması, üçüncüsü flat organizasyon. Organizasyon da flat olması lazım. Yani mikro management'a alıştırdıysanız siz ekibi, mikro management yapıyorsanız ve o kültürle yetişmişseniz ve o kültürle yönetim gerçekleştiriyorsanız bu işin altından kalkamazsınız. O zaman insanların makinesine remote monitoringler kurun, işte screen capture'lar alsın, işte jandarma gözetiminde iş yapılsın vesaire filan falan. Süreçlerini buna göre dizayn etmen lazım dördüncü önemli konuda. Yani bütün zaten online tool'lar bunun için çok yeterli. İşte kullandığımız işte Teamidir, Slay'dir, işte Confluence'dur, şusudur vesaire. Bunların hepsini zaten güzel bir şekilde oturtturduğunda, delillerini yaptığında esasında bu süreç sağlıklı yürüyor. Burada süreçte bence bir şey yok, bir inovasyon yok. Sadece doğru ekibi kurmak ve o doğru kültürü aşılayabiliyor olmak çok çok önemli. Küçük ekipleri daha atomik yapıya dönüştürdüğünde aslında işin yapıldığında veya yapılmadığında çok belirginleşiyor ve bunu bir ölçümlenebilir hale getirdiğinde iş yapıldığında ve yapılmadığında çok ölçümlenebilir hale geliyor. Buradaki en büyük sorun şu, süreçleri de sağlıklı oturtman lazım. Şimdi bir kere bir yazılım geliştirmek istediğin zaman bir yazılımın farklı şapkaları var. İşte journey bir şapka, içerisinde UI var, UX var. İşte analiz bir şapka, analizi yapmazsan iş standartlara uygun gitmez. İşte mimari bir şapka, işte development bir şapka, QA bir şapka. Bunların hepsi ayrı ayrı şapkalar. Birincisi işi yapmak istediğin zaman bu şapkalara saygı duyman lazım ve süreci buna göre oturtturabiliyor olman lazım. Çok sağlam, öncesinde business requirement'ı iyi alman lazım, journey'i iyi oturtturman lazım, üzerine analizi düzgün bir şekilde yazabiliyor olman lazım. Bunun sonrasında analistin çıktısına göre mimarinin onaylarını veriyor olması lazım vesaire vesaire. Şimdi bunları sağlıklı eğer oturtturmazsan bir developer'a abi bak biz senden esasında şurada şöyle bir form istiyoruz deyip işi verirsen bu iş sağlıklı bir şekilde yürümez arkadaşım. Çünkü yani şurada 10 kişi otursak herkes bir login form yapsın desek bak en basit şeydir değil mi login form. Emin ol hepimiz farklı yaparız. Tamam mı? Bence yazılımın güzelliği de bu esnekliğinden kaynaklanıyor. Bu esneklik inovasyonu da getiriyor. Aynı zamanda kaliteli adam inovasyon yaparken bunu innovate edip daha güzel şeyler çıkartırken düşük profildeki bir insanda daha düşük kalitede bir iş ortaya çıkartıyor. Yazılımın güzelliği burada. Dolayısıyla senin bu login formunu çok iyi tanımlaman lazım. Forget password olacak mı, register olacak mı, yoksa direkt login mi olacak, social login olacak mı, social login olacaksa hangileri olacak gibi bir sürü şey. Single page mi olacak, öyle mi, hangi tek, bir sürü kavramdan bahsediyoruz. Dolayısıyla da bu belirsizliği eğer sürecin başında iyi oturtturursan remote'da bu iş sağlıklı yürüyor. Bence çok daha sağlıklı yürüyor. O yüzden ben hani pandemiden önce de bu süreci yaşıyordum. Şu anda da yaşıyoruz ve gayet güzel gidiyor yani. Hatta daha verimli oldu diyebilirim şeyden dolayı. Yani o yolda kaybedilen zamanlar, ofisin getirdiği gereksiz çengeller var. İşte 12 oldu yemeğe çık. İşte 8.30 kahve iç. İşte 1 bilmem ne yap. 3 bir şey yap. 5 bir şey yap. Anlatabiliyor muyum? Bunlar insan psikolojisi. Ama bunları kendi başına yürüttüğün zaman yani gidip yarım saat kanepede uzanıp gelip sonra işine bu devam edebilirsin yani. Bunun önünde hiçbir engel yok. Bir tek dezavantajı sosyalleşmeyi etkiliyor. Yani ekip ruhunun oluşması açısından bir araya gelmek, işte o sıcak temasın getirdiği o sohbet kavramı biraz daha kayboluyor. İşte onu da böyle pandemi olmasa belki işte ayda bir araya gelmektir ya da işte iki gün şehir dışı kaçamağıdır şeklinde yapıp ekip içi takım ruhunda biraz daha güçlendirmeye ihtiyaç var.
Aynen, aynen o gerçekten önemli. Yani onu yapamıyorsanız bile mesela benim şu an çalıştığım şirkette 35-40 kişi falanız yani büyük bir şirket de değil ve yani tüm ekip dünyanın her yerine yayılmış yani bir araya gelme imkanımız yok. Yani bu durumda yani mesela bizim İK'cı arkadaş böyle herkese isminin yazdığı, işte rolün yazdığı bir kupa gönderdi. O bile hani bir ufak da olsa bir şey yaratıyor hani ekip ruhu yaratıyor. Yani bu tarz şeyler bile online bile olsa ya da işte küçük bir hediye göndermek bile o sosyalliğe katkı sağlıyor ama mümkünse bir araya gelmek çok daha iyi. Yani bazı şirketler bunu mesela distribütü tüm dünyaya yayılı şirketler sırf buna para ayırıp işte mesela buffer yapıyordu bir ara. Her sene dünyanın belli bir yerinde buluşuyorlar işte böyle bir hafta falan. Hem çalışıyorlar hem bir arada sosyalleşiyorlar. Hani bu da hakikaten ihtiyaç duyulan bir şey. Ama aynı şehirdeyseniz ya da aynı ülkedeyseniz bunu yapmak çok daha kolay tabii ki. Yani uzaktan çalışmada evet bence de şey var şu an gerçekten. İnsanların buna alışmış olmasına ben de seviniyorum. Hani kendim de uzaktan çalışan biri olarak. Umarım pandemi sonrasında da yine hani şeyleri olur, etkileri devam eder. Yani en azından hibrit çalışma gibi şeyler olabilir.
Sadece bu devletin Türkiye için söylüyorum. Devletin bu teknopark mevzuatlarına değinmeden edemeyeceğim. Yine bunu da hiç demokratik bulmuyorum bu arada. Yani bu dayatma zihniyetini çok yanlış buluyorum. Ama işte devlet büyüklerimiz bilir deyip geçelim.
Evet şu an %40 şeyi var galiba. Sanırım en azından o %40 kalacakmış gibi ben duydum. Yani %40 devamlılık zorunluluğu, işte kart basma. Hiç yoktan iyidir diyebilirim yani eğer kalırsa. Ama yani evet, tüm gün kart basma şeyi hakikaten o zorluyordu. Yani zaten bu Teknopark yasası yazıldığında bu kadar dijital işler yoktu. Belki bu kadar uzaktan çalışma yoktu ama artık tabii değişme zamanı geldi belli ki yani onun.
Kesinlikle.
Şimdi girişimcilikle hani tanınıyorsun. Sen abi aslında hani teknik geçmişin var. Hala da teknik taraftan kopmamış birisin. Ve hani birkaç yazında gördüm işte kendini biraz da böyle işkolik diye tanımladığından falan bahsetmişsin. Hani gerçekten kendini işkolik olarak tanımlıyor musun? Bir de hani girişimcilikte iş hayat dengesi, işte aile, arkadaşlar kurulabilir mi sence? Hani senin kendi deneyimlerinden, çevrenden nasıl deneyimledin, gördün?
Şimdi bence girişimcilik yapılması istenilen beklenti itibariyle çok iddialı bir şey. Yani şöyle düşün, işte 3 kişi 5 kişi bir araya geliyorsun, bir inovasyon yapıyorsun. Bu inovasyonla birlikte belli bir coğrafyada büyümeyi planlıyorsun. Belli bir işlem hacmine veya ciroya gelmeyi hedefliyorsun yani matematiksel olarak. Şimdi burada klasik bir business'ta ölçümleyelim. Tamam mı? Yani fiziksel veya standart bir yaklaşımla ölçümleyelim. Bir şirketin 20 yılda klasik bir business'la, mağazacılık klasik vesaire falan diyelim. Veya işte 100 milyon dolar harcayarak yapacağı şeyi sen işte 5 milyon dolar harcayarak 3 yılda yapmayı iddia ediyorsun gibi. Aslında mantıksal olarak çok saçma bir iddia. Tamam ya, baktığın zaman yani çok cesur bir iddia yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu kadar cesur bir iddianın içerisine giriyorsan bunun da bir bedeli oluyor. Yani girişimciliklerde işte büyüme, hatta growth hacking diyorsun yani. Niye hacking diyorsun? Yani normalde bu yapılabilecek bir şey değil ama 3 kuruşa 5 elma alınır ama ben 3 kuruşa 5 kilo elma alacağım gibi böyle bir iddianın içerisine giriyorsun. Ne diyorsun? Sistemi hackleyeceğim ben diyorsun. Yani pozitif anlamda sistemi hackleyeceğim diyorsun. Kimsenin hakkını hukukunu yemeden hackerlık yapacağım diyorsun. Şimdi bu uğraş normal bir çalışma temposuyla gerçekleştirilecek bir şey değil. Dolayısıyla da girişimcilik dünyasında bulunan kişiler yine bunu yaparken de ne kadar eğitim altyapım var, ne kadar tecrüben var ve üzerine aldığın şapkalara bak. Biraz önce teknik şapkalardan bahsetmiştim. Şimdi geçen gün bir arkadaşımızla oturuyoruz. Yaklaşık işte bir startup, iki tane co-founder. Dedim ki senin rolün ne dedim. Abi ben teknik ekibi yönetiyorum dedi. Dedim iki kişisiniz co-founder takım olarak. Evet dedi, teknik ekibi ben yönetiyorum dedi. O da satışa bakıyor dedi. Peki dedim senin şapkan ne dedim. Yani kararları verirken muhasebe kime bağlı? Bana bağlı abi. Peki pazarlama kime bağlı? Ona bağlı. Şimdi baktığın zaman operasyon var, muhasebe var, finans var. Yani bir CEO'nun altındaki şapkaları düşün. CFO, CMO, CSO, CTO, COO, anlatabiliyor muyum? Bir sürü şapkayı esaslı işte belli bir tecrübeye sahip iki kişi veya bir kişi götürmeye çalışıyor. Şimdi bu ne kadar büyük bir iddia? Düşünsene. Şimdi bu kadar büyük bir iddianın altına girdiğinde de aslında bunun bir bedeni ödemeye başlıyorsun. Ve bu senin hayat iş dengeni ciddi anlamda etkilemeye başlıyor. Aslında burada bence bir sorun yok. Bunun farkında olarak bu işi yapabilirsin. Sorun şu, bunun çok uzun yıllar devam etmesi. Esasında hikayede senin başarılı bir exit'le birlikte bir sonraki startup'ta daha geniş bir kadro veya girişimcilikten daha çok bir tık advisor'la veya advisor'la birlikte angel investor'la dönüşmen gerekiyor. Şimdi başarılı exit'leri vermen, yeteri kadar başarılı exit yapamadığında o zaman abi yeniden girişimciliğe devam ediyorsun. Mesela ben bu anlamda başarısızlığımı söyleyeyim. Birinci startup'ta para kazandım. Çok gençtim. İkincisine yatırdım, para kazandım. Ondan kazandığım parayla üçüncü startup'ı yaptım. Aslında ikinci startup'ta kazandığım parayı herhalde bana bir 20-30 yıl yeterdi. Tamam mı? Ama o zamanlar çok bu kültür de yaygın değildi. Üçüncüsüne girdim. Üçüncüsüne batırdım bütün parayı. Sonra dördüncüsüne girdim. Şimdi normalde iyi bir exit'le beraber ben her girişim, her product şeyine girdim. Abi bir daha product yapmayacağım. Bir daha product yapmayacağım derdim, dedim. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu işin bedeli çok ağır. Bunun farkında olması gerekiyor. Ha, mutsuz musun? Hayır. Ben kişisel olarak çok mutluyum. Çünkü hiçbir sabah işe gitmedim yani. Her sabah tutkumla uyandım. Gayret ettim. Çok acılar çektim. Keyifler aldım falan. Yani insanın tabii ki kişisel motivasyon veya tatmin açısından bunları yapıyor olması çok eğlenceli. Ama bedeli çok ağır yani. çok ağır. O yüzden bunu biraz daha sistematik yapmak lazım. Bu journey'i öncelikle iyi bir startup'ta öğrenmek lazım. Geçen sefer de söylemiştim hatırlıyorsan.
Evet.
Kesinlikle yeni başlayan arkadaşlara ısrarla ve ısrarla söylediğim şey, kesinlikle direkt kendi startup'ınızı kurmayın. Harika bir fikriniz olabilir. Hatta ilk müşteriniz bile hazır olabilir. Yapmayın. O ilk müşteriyi her zaman bulacaksınız ve her zaman çok iyi bir fikriniz olacak. Ben yani oturup sohbet ettiğimde sürekli güzel fikir var. Güzel fikir hiçbir şey ifade etmiyor. O yüzden o tecrübeyi kazanmadan bu işin içerisine ısrarla girmemelerini tavsiye ediyorum birçok kişiye.
Evet, bence de çok mantıklı. Yani yoksa yani hayal kırıklığı çok daha erken gelebiliyor. Sen mesela öncesinde yazılımcı deneyimin var, üstüne exitlerin var. Hani sonuçta az bir miktar kazanç bile sağlasa aslında bir insana bir başarı hissi uyandırıyor. Onunla yeni bir işe girişiyorsun. Ama arada hani şey de oluyor, fail de edebiliyor, yani başarısız da olabiliyor. Hani bu tüm edindiğin işte exit, şirketten çıkış, işte hisselerini satma, şirketi devretme ve hani yatırım alma süreçlerinde hani şirketin değerlenmesi ve hani her yatırımda bir değerleme sürecinden geçiliyor ve işte exit ederken de en son değerleme oluyor. Ve hani her birinde de aslında başarısız olma, her birinde bir hata yapma, yanlış yapma ihtimalin var. Orada hani senin nasıl bir deneyimin oldu böyle, yani mesela exit'te fail etme gibi bir deneyim ya da işte girişimci arkadaşlarından, çevrenden böyle şeyler de yaşanmış olabilir tahminci. Çünkü yani konjonktür de çok etkilebiliyor. Atıyorum 2016 yılında exit etmeye çalıştıysanız muhtemelen başarısız olmuşsunuzdur Türkiye'de. Çünkü bir anda tüm yatırımcılar, global yatırımcılar çekilmişti piyasadan gibi. Hani orada nasıl senin böyle aktarabileceğin anekdotlar, deneyimler var mıdır?
Bir tanesi, bir kere işin her şeyi kitabına göre yapmak gerekiyor. Bir kere bu işte özellikle işi yaparken, ya bence uyanıklıkla hırsızlık arasında çok ince bir çizgi var. Tamam mı? Yani tabii ki uyanık olacak. Hani hatta muhasebe 101'de işte girişimci için şey diyor, basiret, şirket kuran için şey diyor, basiretli tüccar diyor. Basiretli olman gerekiyor. Yani devlet diyor ki ben senin %20 ortağınım diyor Türkiye'de. Dolayısıyla yanlış yapma, basiretli olmak zorundasın diyor. Saçma sapan şey yapma. Şimdi uyanık olmasını anlıyorum. Ama bir kere her şeyin bir kere düzgün yapılması çok önemli. Bu Amerika'da da mesela çok basit, sermaye yatırdıktan sonra sermaye, hisse yapıları ve buna bağlı olarak bir takım hukuki çok basit prosedürler var. Bunları işin başında yapmıyor olman sonradan canını çok çok yakabilir. O yüzden abi avukata para vermen gerekiyorsa avukata para vereceksin. Ya ben bu işleri biliyorum, bizim kuzen de zaten daha önce bu işleri yaptı, biz benzer şekilde yaparız. Yanlış. Muhasebeciye para vermen gerekiyorsa muhasebeciye para vereceksin. Uzmanlık danışmanlığı alman gerekiyor, alacaksın bunları. Bunları kesinlikle workaround yapmaya çalışmayın. Bunlar sonra çok ağır bedellerle karşınıza gelebiliyor. Bir de biz workaround kavramına çok yatkın bir toplumuz. Karşıdan karşıya geçerken de işte çaprazdan hemen kaçarım ben buradan. Anlatabiliyor muyum? Tek yön şuradan sıyrılırım ben. Bak 5 dakika seyrettim. Anlatabiliyor muyum? Şimdi workaround nedir? Hatta blogda, Medium'da onunla ilgili bir yazı yazmıştım. Workaround nedir diye. Çünkü çok karşıma çıkıyor workaround kavramı. Workaround nedir biliyor musun? Workaround şudur. Abi yapman gereken zamanlar gelebilir. Atıyorum işte ya. Hep gördüğüm bir örnek var. Evi temizlemişsin ama kapıdan tam komşu içeri girecekken halının üstünde bir şey gördün. Tamam mı? Onu halının altına koyabilirsin o. O komşu gittiği zaman onu halının altına alıp temizlemen lazım. Yoksa onu orada unutursan o kokar ve çevresine... Ve sonra kokunun kaynağını bulmak için çok daha fazla bedel ödemek zorunda kalabilirsin. Bu yazılım için de geçerli, bir şirket setup'ı için de geçerli. Ve özellikle Amerika'daki startuplar için clear history denilen bir kavram var. Geçmişte yapmış olduğun her şeyden sorumlusun ve bunları mantıklı bir çerçevede yapman lazım. Ben bilmem kime canım istedi, %2 hisse verdim diyemezsin. Bak daha önceki bir startup'ımda yaşadığım bir tecrübeyi söylüyorum. Bir satış için, çok da iyi bir account'un satışı için bir aracı geldi ve aracı dedi ki ben dedi şirketten %2 istiyorum dedi. Ben dedim ki sen satış yapıyorsun. Satıştan %50 isteyebilirsin ama şirketten %2 isteyemezsin. Bu %2'yi verdiğin takdirde bunun izahını bir sonraki yatırımcıya yapamazsın. O an yani bu tip böyle çok basit ve temel şeyler var. Bunlar işletmesel anlamda verilmesi gereken önemli kararlar. Ama bunun dışında teknik anlamda da çok önemli kararlar var. Ben bir exit'imde teknik anlamda due diligence'a girdiğimde çok yüksek puan kaybettim ve bu değerlememi yüksek etkiledi. Özellikle teknik background'da bir product geliştiriyorsan implementasyonlarda kullandığı standartlar, işte dokümantasyonların, ne bileyim kodun işte integration testidir, unit testidir vesaire. Birçok konu bir şirketi satma aşamasına geldiğin zaman bir teknik video işinden geçiyorsun. Bir de biz insanlarla muhasebesel, hukuksal vesaire sözleşmeleri, kontrattaki maddelerin ceza maddelerinin sınırsız olması çat o kontratın değerini siler götürür mesela. Ya bir kontrat yapıyorsun enterprise'la. Ceza sınırsız ceza opsiyonun olması o kontratın şirket değerlemesine olan etkisini ciddi anlamda etkiler. Özetle bunlar işte tecrübe, biraz önce söylediğim şeyler vardı ya. Bu anlamda hem işletmesel hem teknik anlamda çok fazla kazanılması gereken tecrübe var. Ve bunları kitabi olarak öğrenmek, yok işte 2 aylık hızlandırma programlarıyla falan öğrenmek mümkün değil arkadaşlar. Ya bunları iyi bir startupta öğreneceksiniz ya da ilk bir startup'ınızı veya 2 startup'ınızı bu tecrübeleri kazanmak için feda edeceksiniz. 2 şekilde öğrenebilirsiniz yani.
Evet, yani burada aslında şeyi belki söyleyebiliriz. Yani bu bayağı hani kümülatif bir şey. Yani başladığınız günden işte o satacağınız ya da yatırıma alacağınız güne kadar aslında attığınız her adımın bir etkisi oluyor. İşte yani büyük bir satış geldi diye şirketin %2 sesini vermek hakikaten. O anda belki çok karlı gibi gözüküyor. Şirketin değeri düşük ama 5 yıl sonra başınız bayağı artabilir o açıdan. Hep ilerisini düşünerek işte o exit ya da işte halka açılma onu düşünerek aslında hep attığınız adımlarda bunu düşünerek yapmak gerekiyor anladığım kadarıyla.
Evet evet. Anlık psikolojide kesinlikle karar vermemek gerekiyor. Dönemsel baskı vardır üzerinizde. Bunlar da işte dirayetli olmak, basiretli olmak dediğimiz kavramlar bunlar zaten. O vereceğiniz yanlış kararlar sizin sonrasında telafisi olmayan noktalara götürür ve izahını yapamazsınız. Kimi şirket var? Maaşı açıktan ödeyenler vesaire. Bunlar çok yanlış. Yani kesinlikle ve kesinlikle yapmayın diyorum ben. Ayakta kalıyorsunuz ama altınızı kazıyorsunuz. Ne diyeyim yani? Hani kolonu kesiyorsun ama bina ayakta misali. Çok yanlış şeyler yani. Yapılmaması lazım.
Evet, aynen. Aynı şekilde çok teşekkürler Osman
ben
abi.
Ben teşekkür ediyorum.
Önerilerin içinde. Son bir soru sorayım kapatmadan önce. Şimdi önceki oturumumuzda da bölümde de söylemiştin. Girişimcilik hani çok keyifli ama çok yorucu bir iş diye yani bunu özellikle heveslenenler için de aslında bence önemli bir hem işaret hem uyarı diyebiliriz. Senin girişimcilik hani hayatında en çok keyif aldığın ve en çok zorlandığın, en çok yorulduğun yerler, anlar, işte anekdotlar var mı aklında?
Şimdi bence en önemli kavramlardan bir tanesi takım kurmak. Zaten yatırımcı özellikle seed aşamasında almış olduğun yatırımı birinci aşamada founder'a, ikincisi de team'e, üçüncüsünde yani üçüncü parametre idea, fikir, ürün, proje. Takımın önemini fark etmiyoruz. Burada birkaç sebepten dolayı özellikle Türkiye'de çok sorun yaşanıyor. Türkiye'deki takım kurmak istediğinde, yetkin insanlar almak istediğinde bir ortaklık yapısı kurman gerekiyor. Ve Türkiye'de stock option kavramı maalesef bulunmuyor. O yüzden ortak hale getiriyorsun. Ortak hale getirdiğin zaman da o insanlar bir süre sonra motivasyonu kaybedip gittiklerinde şirkette hisseleri kalıyor. Bence bir kere daha bugün Emir'in şeyini gördüm, tweetini gördüm. Sen Türkiye olsan diye bir tweet dönüyor. Ona cevap yazacaktım. Fırsatım olmadı. En önemli konu bence bu startup hukukunun, işte safe contract türünün, stock option yapılarının Türkiye'de mutlaka bir an önce gelmesi gerekiyor. En zorlandığın şey bir kere takım konusu bence. Finanstan daha zor biliyor musun takım konusu? Çünkü yetkin insanları bulmak çok zor oluyor Türkiye'de. Yetkin insanları bulmadığın, kaliteli ama tecrübesiz insanları aldığında da bu insanların yapmış olduğu hataların sana kaybettirdiği zamanın maliyeti finanstan çok daha yüksek. Yani biz öğrenme bedelini çok yüksek ödüyoruz. Dolayısıyla da bu biraz önce anlattığım bir sürü parametreyle alakalı tecrübeli insanlar buluyor olmak startup dünyasında benim de geçmişimde yaşadığım en zor kavramlardan bir tanesi. O yüzden bu insanları bulduğunuzda bu insanları sıkı sıkı sarılmanız lazım. Bu insanları kaybetmemeye çalışmak lazım. En azından founder team olarak bunu korumak çok çok önemli. Yoksa know-how odaklı bir iş yapıyorsun, hızlı iş yapıyorsun. Bazen dokümante etmiyorsun yeteri kadar iyi yaptığın işleri yaptıktan sonra. Dolayısıyla know-how kişilerde kalıyor. O kişileri kaybettiğin zaman da boom. Onun bir daha öğrenilmesi, keşfedilmesi de çok maliyetli oluyor. Başarıların dışında başarısızlıkların da gidiyor. Yani bunun üzerine çok konuşulabilir ama başka zaman inşallah. konuşuruz. Bayağı bir konuştuk herhalde, zannediyorum bir 40 dakika falan sohbet ettik çağrı.
Evet, 40 dakikaya yakın oldu. Çok teşekkür ederim Osman abi.
Ben teşekkür ediyorum. Çok
yani
sağ ol.
Yine böyle konular birikirse hani ben her zaman konuşmak isterim. Belki üçüncüyü çekeriz.
Kısmet inşallah.
Tekrardan çok teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum. Bu arada çok güzel bir program yapıyorsun. Harika. Kişisel motivasyonundan dolayı da seni tebrik ediyorum.
Çok teşekkür ederim.
Sağ ol. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler. Podcast'imi takip etmek için şu an beni dinlediğiniz platformda ücretsiz abone olabilir. çağrısarıgöz.com/podcast sayfasına gidip dilediğiniz platformda abone olma seçeneklerini görebilirsiniz. Yorum ve görüşlerinizi Apple Podcast ya da Ekşi Sözlük üzerinden Çağrı Sarıgöz Podcast başlığında yazabilirseniz çok sevinirim. Ayrıca yine yorum ve görüşlerinizi beni dinlediğiniz platform üzerinden yorum yazarak ya da merhaba@çağrısarıgöz.com adresine e-mail atarak bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.